Veliler Bahçesi'nden okumalar. Takdim eden Halit Serhan Ercivelek.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Veliler Bahçesi'nden okumalar programında Feridüddin Attar Hazretlerinin misafiri olmaya devam ediyoruz efendim. Bu hafta Feridüddin Attar Hazretlerinin elimizden, gönlümüzden tutup mihman olarak bizi bahçesine ziyarete götüreceği büyük zat Zünnûn-u Mısri Hazretleri. Feridüddin Attar Hazretlerinin beyanına göre Zünnûn-u Mısri Hazretleri melamet ehlinin rehberi, kıyamet ahalisinin meşalesi, mertebe ve tecrid bakımından burhan, marifet ve tevhid bakımından sultan, fakırla yani Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymama haliyle iftihar ederim ifadesinin delili vaktin kutbu Zünnûn-u Mısri Kudüs-i Ruh Hazretleri. Zünnûn der ki, bir gün huzurumda biri rızkın nedeni çalışıp kazanmandır dedi. Orada bulunan bir adam da onunla tartışmaya tutuştu. Hayır dedi. Senin rızkının nedeni çalışıp kazanman değil, Allahu Teala'nın takdiriyle rızkını göndermesidir. Rızkın gelişinin senin çalışman sadece rızka vesiledir dedi. Tartışma uzayınca adam, mahlukatın çalışmasıyla ilgisi olan hiçbir şey yemeyeceğim diye adak adadı. Aradan birkaç gün geçti, hiçbir şey yemedi. O zaman çevresinde uçup ona bal versinler diye Hak Teâlâ arılar gönderdi. Zünnûn diyor ki, bütün bunları görünce anladım ki her kim ulu ve yüce Allah'a tevekkül ederse Allah onun işini üzerine alır ve emeğini başa çıkartmaz. Bir gün bir gece vakti bir harabeye vardı. Burada bir küp altın buldu. Küpün üzerine konulmuş tahtaya ulu ve yüce Allah'ın adı yazılmış, Bismillahirrahmanirrahim denmişti. Zünnûn küpü dostlarına verdi. Dostları altını bölüştüler. Zünnûn ise üzerinde aziz ve celil olan Allah'ın isminin yazdığı tahtayı bana verin. Üzerinde dostumun adı yazıldır dedi. Küpün kapağını aldı ve öptü. Bu hareketinin bereketi hürmetine hali öyle bir mertebeye ulaştı ki bir gece rüyada şu hitabı işitti. Ey Zünnûn, aziz olduğu için herkes altını ve mücevheratı aldı. Sen ise bundan daha aziz olanı istedin. Benim ismimi aziz tuttun. Biz de mutlaka ilim ve hikmet kapısını sana açacağız. Sonra tekrar şehre geldi. Diyor ki, bir ırmak kenarına vardım. Kenarında bir köşk gördüm. Duvarına doğru yaklaştım. Gözüm aniden köşkün damına düştü. Balkonunda duran gayet güzel bir cariye gördüm. Ey cariye, kimsin dedim. Cariye de, ey Zünnûn, uzaktan görünce seni deli sandım. Biraz yaklaşınca alim sandım. Daha da yaklaşınca arif olduğuna inandım. Fakat iyice yaklaşıp sana dikkat edince bunlardan hiçbiri olmadığını anladım dedi. Nasıl yani dedim. Eğer deli olaydın temizlenmezdin. Alim olaydın namahreme bakmazdın. Arif olaydın haktan başkasında gözün kulağın olmazdı dedi. Naklederler ki Zünnûn dağlarda dolaşırdı. Bir kere şöyle demişti. Bir araya toplanmış hasta bir topluluk gördüm. Neyiniz var dedim. Dediler ki falanca köyde bir abid var. Her yıl ibadet ettiği evinden bir kere dışarı çıkar, bize dua okur, üfler. Hepimiz şifa buluruz dedi. Ben de gidip kapısına oturup bekledim. Bir insan gördüm. Yüzü sarı, vücudu zayıf ve gözleri çukurlaşmış. Dışarı çıkınca heybetinden dağlar sallandı. Sonra şefkatli bir gözle Hastalara baktı, semaya baktı, onlara doğru üfledi. Hepsi şifa buldu. Zaviyesine girmek isterken eteğine yapışıp, Allah için onların maddi hastalıklarını tedavi ettin, benim de manevi hastalığımı tedavi et dedim. Bana bir göz attıktan sonra, ey Zünnun, elini eteğimden çek ki, dost azamet ve haşmet zirvesinden bakmaktadır. Kendisinden başka birinin eteğine sarılmış olarak görürse, seni ona havale eder, onda sana dedi ve evine geri çekildi. Burayı bir daha tekrar edelim muhterem dinleyenlerimiz. Elini eteğimden çek. Zira dost, kendisinden başka birinin eteğine sarılmış olarak görürse seni, seni eteğine sarıldığın kişiye, eteğine sarıldığın kişiyi de sana havale eder dedi. Yani sizi birbirinize muhtaç hale bırakır, kendisi yardımını, izzetini yetiştirmez buyurdu. Naklederler ki dostları bir gün onu ağlar bir halde bulmuş ve sormuşlar. Ağlamanızı gerektiren şey nedir? Şöyle cevap verdi. Akşam secdedeyken uyuyakalmıştım. Rüyamda aziz ve celil Allah'ı gördüm. Buyurdu ki, ey Ebu Feyz, halkı yarattım, 10 parça oldular. Kendilerini dünyayı sonunca, 10'da 9'u dünyaya yöneldi. Geriye kalan 10'da 1 de ona bölündü. Cenneti onlara takdim ettim, 10'da 9'u cennete yöneldi. Geriye kalan 10'da 1'i de ona bölündü. Cehennemi getirip bunların önüne koyunca, o geriye kalanların da 10'da 9'u cehennem korkusundan kaçıp dağıldı. Geriye 10'da 1 kaldı. Bunlar ne dünyaya aldanmışlardır, ne cennete meyletmişlerdir, ne de cehennemden korkmuşlardır. Ey kullarım, siz ne dünyaya baktınız, ne cenneti ümit ettiniz, ne cehennemden korktunuz. Şu halde ne istiyorsunuz dedim. Bu ilahi hitap üzere başlarını önlerine eğip, ne istediğimizi sen bilirsin. Hud suresi 79. ayetini okudular. Bunun üzerine Zünnun ağlamaya başladı ve şimdi ben acaba bu kısımlardan hangisine dahilim, mahrum kalanlara dahil olmayayım diye ağlıyorum dedi. Naklederler ki bir çocuk Zünnun'un yanına gelip bana 100.000 altın miras kaldı. Bunu hizmetinizde harcamak istiyorum dedi. Zünnun, bülû ve rüşt çağına geldin mi dedi. Hayır deyince o halde senin malını harcamak caiz olmaz. Rüşt çağına erinceye kadar sabret dedi. Sonra çocuk bülû çağına gelince şeyhin önünde ve onun eliyle tövbe etti. Altınları da sufilere harcadı. Elinde hiçbir şey kalmadı. Bir gün önemli bir iş çıktığı için borç para alması gerekti. Ama bulamadı. O zaman o gencin içine bir 100.000 altınım daha olaydı da ah nerede o paralar dedi. Şeyh bu sözü işitti ve gencin henüz işin hakikatine eremediğini anladı. Çünkü onun nazarında hala dünyanın bir değeri vardı. Genci çağırdı. Falan attarın dükkanına git, söyle 3 dirhem falan ilacı versin, otu versin dedi. Genç gidip otu getirdi. Şeyh, bunu havanda ez, yağ bulayıp hamur yap, ondan 3 boncuk yap, her birine iğne deliği aç diye emretti. Genç bunları yaptı. Şeyh, bu boncukları eliyle ufaladıktan sonra üzerine üfledi. Derhal her biri kimsenin eşini görmediği 3 yakut oluverdi. Gence, bunları al, pazara götür, değerini öğren dedi. Genç pazara gidince her birine 100 altın kıymet biçtiler. Genç geri gelip durumu şeyhe anlattı. O zaman şeyh, al bunları havana koy, ufala, kırıntılarını da denize at gitsin. Şunu bil ki, dervişler ekmek bulamadıkları için aç değildirler. Ancak aç kalmak onların tercihidir dedi. Bunun üzerine genç tövbe etti, kendisine geldi, gönlünde dünyanın bir değeri kalmadı. Yani infak ile, ikram ile, hayır ile yapılan muhterem dinleyenlerim aslında infakı hayrı yapanın kendine hayırdır. Yoksa hele hele böyle büyük Allah dostları, bu Allah dostlarının çevresinde yetişen kıymetli insanlar o kendilerine yapılan infaka, hayra muhtaç değillerdir. Zira onların muini Cenab-ı Hak'tır. Ama onlara hayır yapan kendisi izzet bulur, hayır görür. Bu minvalde malumunuz Akşemseddin Hazretlerinin de bir kıssası vardır. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin kapısına geldiğinde Bayrami dervişlerinin sokaklarda gezip dergi için hayır topladığını görünce önce hafif kalbi burkulur, sonra mana aleminde kendisine aslında onların ne büyük bir devlet sahibi olduğu ama insanların infak edebilsin, hayır yapabilsin diye kendilerini böyle zahiren zelil bir duruma düşürüp insanlardan tasadduk dilendiklerini anlamıştır ve tövbe etmiştir. Nakledildiğine göre şöyle demişti. 30 yıl halkı davet ettim. Ancak bir tanesi gereği gibi Allah'ın dergahına geldi. Bu da şöyle oldu. Bir şehzade bir cemaatte camiden çıktı. Ben de güçlüyle boy ölçüşen bir zayıftan daha ahmak kimse yoktur dedim. Şehzade bu ne demektir dedi. İnsanoğlu zayıf bir şeydir. Kuvvetli olan Allah'la boy ölçüşüyor dedim. Bunun üzerine gencin rengi attı. Allah Teala'ya giden yol nedir dedi. Dedim ki bir yol var çok küçüktür, bir yol var çok büyüktür. Eğer küçük yolu yani kolay yolu soruyorsan bu günahı terk, dünyayı terk, arzuları terk etmekten ibarettir. Yani Hazret'in küçük dediği, kolay dediği yol şeriattan başlıyor. Daha sonra dünyayı terk, arzuları terkle devam ediyor ki Cenab-ı Hak hepimize kolay getirsin. Bu yol bile aslında çok zor, çok azim, çok cesim bir yol. Büyük yolu soruyorsan ise bu hak dışında her şeyi terk edip her şeyi kalpten tahliye etmektir dedi. İşte burada Şah-ı Nakşibend Efendimizin buyurduğu o dört terk insanın zihnine geliyor. Hep diyoruz ya Allah dostları zamanı, çağı, yaşadığı memleketi, dili, milleti, bağlı bulunduğu veya tesis ettiği tarikatı ne olursa olsun aynı kaynaktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden beslendikleri için aslında söyledikleri çoğu şey bir yerde dolanıyor, aynı kapıya çıkıyor. Bu da belki de feyzin ve maneviyatın tevhid sırrıyla sırlanmasının bir işaretidir. Ne buyururdu Şah-ı Nakşibend Hazretleri? Yolumuz dört terk esası üzere kuruludur. Terk-i dünya yani dünyayı terk. Terk-i ukba ahireti terk. Terk-i hesti Allah'tan gayrı ne varsa terk. Ve en sonunda terk-i terk yani bütün bu terk etmiş olunmaklığın getirebileceği ucbu, kibri ve enaniyeti terk edip hiç makamına ulaşmak. O zaman genç, vallahi ben de en büyük yoldan başkasını tercih etmem. Yani Allah dışında her şeyi terk edip her şeyi kalpten tahliye etmek yolunu tercih ederim dedi. Sonra ertesi gün sufi gibi giyinip geldi ve işe koyundu. Sonra sonunda abdal zümresine dahil oldu. Yani Hazret bir yerde şöyle bir ders veriyor bizlere. 30 yıllık irşat hayatım boyunca dergahıma, kapıma çok insan geldi. Hazret bunların hiçbirini reddetmiyor. Ama bu insanların kimi kabiliyetine göre sadece şeriat çizgisinde kalabildi. O da büyük bir kazançtır. Kimi biraz daha yükselebildi, tarikat, marifet çizgisine çıkabildi. Ama kimi ise hakikat makamına çıktı. İşte o sadece bir kişi oldu diyor. Naklederler ki durmadan sufileri reddeden bir genç vardı. Bir gün şeyh yüzüğünü ona verdi ve fırına git bunu ona bir altına rehin ver dedi. Rehin almadılar. Şeyhin huzuruna geldi. Bir dirhemden daha fazla rehin almıyorlar dedi. Şeyh de o halde çarşıdaki mücevheratçıya götür de o sana kıymetini söylesin dedi. Genç yüzüğünü götürdü. 2000 altın kıymetmiştiler. Durumu anlatınca şeyh, işte sufilerin hali karşısında senin ilmin, ekmekçinin bu yüzük hakkındaki bilgisi gibidir dedi. Bunun üzerine genç tövbe etti ve kafasındaki inkar yok oldu. Tekrar okuyalım. Sufilerin hali karşısında senin zahiri ilmin, ekmekçinin bu yüzük hakkındaki bilgisi gibidir. Yani ekmekçinin bilgisi yanlış mıdır? Hayır, ekmek yapmaya yarar. Ama sen kıymetli kardeşim, ekmek yapmaya yarayacak bilginle mücevheri tartmaya kalkarsan, paha biçilemez bir mücevhere bir dirhem fiyat biçer, sağda solda konuşur, Allah dostlarının kalbini incitir, Allah muhafaza, Allah-u Teala'nın gayyur olduğu konuda Allah-u Teala'yı incitmiş olursun. Şöyle dediği nakledilir. Yaptığım seferlerin birinde gördüğüm bir kadına muhabbetin son derecesi nedir dedim. Muhabbetin sonu olmaz dedi. Niçin dedim? Sevgili sonsuz da ondan dedi. Yani eğer bir insan Allah muhabbeti yolunda ilerliyorsa ve muhabbetullah'a vasıl olduğunu iddia ediyorsa bilinmeli ki o muhabbetin sonu yok. Niye? Çünkü sevilenin sonu yok. Zünnun'un şöyle dediği nakledilir. Vefat eden fakir bir dostumu rüyada gördüm ve Allah sana nasıl muamele yaptı dedim. Dedi ki affetti ve buyurdu ki seni affediyorum. Zira sen şu dünya hayatındaki bütün ihtiyacına rağmen dünya ehlinden hiçbir şey almadın. Yani adeta burada bu kul bu haliyle tam bir tevhid gerçekleştirmiş oluyor ve biliyor ki bütün ihtiyaçlarını giderecek olan Allah, Allah dışında ihtiyacı için gideceği herkes de aslında Allah'a muhtaç, ihtiyaç sahibi zavallılar. İşte demek ki muhterem dinleyenlerimiz, insan bu hali modern tabiriyle içselleştirir ise müthiş bir tevhid ve imanı kamile makamına çıkmış oluyor. Allah'ın affına mazhar oluyor. Derdi ki doya doya yemek yemediğimden bende ne Allah'a karşı bir günah işleme ne de günah işlemeye kastetme duygusu meydana geldi. Namaza durmak istediği zaman şöyle söylerdi. Rabbim dergahına hangi ayakla geleceğim? Kıblene hangi gözle bakacağım? Sırrını hangi dille anlatacağım? Sermayesizliği sermaye yaparak dergahına geldim. İş sıkışınca da şaşkınlaştım. Böyle diyor ve durmadan tekbir getiriyordu. Sonra da dedi ki, eğer bugün bir dertle karşılaşır ve önüme bir hüzün çıkarsa varır ona söylerim. Yarın kıyamette başıma bir dert gelecek olursa onu kime söyleyebilirim? Yani şu dünyada yaşadığım bir sıkıntı, dert, tasa, keder var. Allah'a arz ederim. O her şeye kadirdir ki o dert, tasa da zaten ondan geliyordur. Rahatlarım, sıkıntım çözülüverir. Ama eğer bu dünyada Allah'ın rızasına uygun bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin sünnetine mütenasip bir şekilde yaşamadığımdan dolayı başıma bir musibet gelirse ahirette, o musibeti yaratan Allah'a karşı ne yapabilirim? Bu sıkıntımda kime gidebilirim? Ki o gün öyle bir gün ki Allah'tan başka hiç kimsenin konuşma hakkının olmadığı ve onun izin verdiklerinden başka hiç kimsenin de şefaat izni olmadığı bir dehşetli büyük gün. Ve Hazret'in şu duasıyla bu haftaki sohbetimizi bitirelim. Zünnun-u Mısri Hazretleri münacatında daima derdi ki Allah'ım perde arkasında kalma zilletiyle bana azap etme. Allah'ım perde arkasında kalma zilletiyle bana azap etme. Cenab-ı Hak yukarıda okuduğumuz o onda birin, onda birin, onda birin, onda biri zümresine dahil olanlardan ve Allah ile kalp aleminde, sır aleminde, ruhu arasında bütün perdeleri kaldırabilen bahtiyarlardan eylesin cümlemizi efendim. Hepinizi Allah'a emanet ederiz.
Veliler Bahçesi'nden okumalar. Takdim eden Halit Serhan Ercivelek.